Hayatın sesleri. Saatlerimiz 15.05'i gösteriyor ve başkentten iyi haftalar diliyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Yine bugün itibariyle Cuma gününe dek siz sevgili dinleyenlerimizle 15.55'e kadar birlikte olacağız. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Fatih Kesik Bıyık yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk sizleri de bekliyoruz programımıza diyorum. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Sosyal medya üzerinden de yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde işte haftanın ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Başardıkça yarım kaldık. Ne üzülür ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Asla istemem, oyalanmak istemem. Suçlanacaksak eğer biraz sen biraz ben. Avunulur mu her zaman hayat arsız bir işkence. Ne üzülür ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Vallahi görmedim, mutlu bir gün görmedim. Ama sorarsan yine bugünden iyiydim. İnsana insan gerek, evet, geç olsa da bak öğrendim. Üzülürüz, seviniriz ama oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz, yeter, oyalama artık.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, lezzet hikayeleri köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, iyi günler.
Evet, bugün besin değeri ve kalitesi yüksek bir besinden söz edeceğiz ve mantar diyeceğiz. D vitamini içeriği açısından da oldukça doğal bir besin ama herkes tarafından da çok sevilmez. Belki de korkulduğu için çok sevilmez. Hani zehirlendiği insan sayısı da çok fazladır ama biz daha çok kültür mantarlarını tanıtıyoruz. Öncelikle bir başlayalım. Çünkü çeşidi çok mantarın.
Tabii,
değil mi?
Bu besin değerinin özellikle sadece D vitamini değil de mineral değerleri, yani bütün o magnezyum, demir, bakır. Çünkü normalde yetiştiği ortam itibariyle toprakta kullanılmayan ne varsa kullanıp da yaptığı için bu anlamda zengin bir besin değerine sahip. Hı hı. Hani protein anlamında herkes böyle ete yakındır, lezzetten kaynaklı öyle denir. Normalde protein o kadar yüksek değil, yani değil, %5 evet, civarında falandır ama özellikle isimleri alınırken kültür mantarı dışındaki mantarlarla ilgili söylüyorum. Mesela biftek mantarı var. Yani renk anlamında, büyüklük anlamında, hı hı, benzediği için. İşte kuzu mantarı var. Hep aslında biz ete yakın şeylerle adlandırmışız, evet, böyle. O sebeple de sanki böyle etmiş gibi yerken de zaten lezzet anlamında aroması öyle geldiğinden sanki protein çok yüksekmiş gibi bir algı var. Öyle değil ama adlandırmaları hep bu şekilde yapılmış. Evet. Mesela dana dili diye bir mantar çeşidi var. Gerçekten dananın diline benziyor şekil anlamında ve onun da hani normalde de dilde tüketiriz ya böyle, hı-hı, füme olarak, evet, falan. İnsanların aklında böyle bir algı var.
Evet, ama çok lezzetlidir. Sevenler için tabii ki.
Evet, öyle diyelim. Şöyle ayırmak lazım aslında. Bir kültür mantarı var. Bir de yabani mantarlar var. Kültür mantarından çok kısa bahsedelim ama benim asıl önemli bahsetmek istediğim şey bu dönemde özellikle, yani sonbahar, bu Kasım ayının sonlarında, Aralık'ta özellikle Ege'de, hatta İstanbul'a yakın bu Sakarya taraflarının, hı-hı, tamamında, Kastamonu'da, Muğla taraflarında, Antalya taraflarında bu iki günlük yağmur ardından çok güzel bir güneş açtığında mantarlar hemen doğadan çıkarlar. Onunla ilgili altını çizmemiz gerekenler olacak. Ama önce kültür mantarına kısaca bahsedelim.
Bahsedelim lütfen.
Kültür mantarında da 4-5 çeşit mantarımız var. Hele son zamanlarda kayın mantarı denilen el kadar büyüklüğünde olan mantarlar çok piyasada.
Estridia mantarı. Rengi de biraz daha farklıdır,
evet,
değil
tabii,
mi?
Tabii. Rengi kahveye yakın, hı, böyle Estridia mantarı da diyorlar. Kayın mantarı da bir ismi. Çünkü ağacın gövdesinden çıkan bir mantar çeşidi bu. Kütükleri koyduğunuzda o kütüklerin üzerinden, kayın kütüklerinin üstünden, kendiliğinden çıkan, aslında doğada bulunan ama sonrasında kültüre aldığımız mantarlardan bir, evet, tanesi. Gene kestane mantarı dediğimiz, üstü kahverengi, gerçekten bir kestaneye andıran, gene aslında yabani formdan kültüre alınmış mantarlardan bir tanesidir. O da çok fazla var. Şiteke mantarı diye gene doğada var olup da şimdi kültüre aldığımız mantarlar var. Bir de bildiğimiz beyaz kültür mantarı olarak, hı-hı, da adlandırdığımız mantarlar var. Bunların yetiştirme ortamları genelde samanda yetişebilir. Özellikle talaşta yetişebilir. Torf dediğimiz yaprak artıklarının içerisinde yetişebiliyor. Belli bir uygun iklim sıcak, yani iklim odalarında, yani nemi ve sıcaklığı kontrol edebilir odalarda yetiştiriciliği yapılıyor ve paketlenerek sofralarımızdaki yerini alıyor.
Evet, ama şimdi özellikle hani bu karın altından güneşi görünce çıkan dediniz ya, onun lezzeti, onun tadı bambaşkadır. Ama tabii onu nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi sıkıntı orada,
evet,
galiba.
Evet, şimdi şöyle, aslında neden öyle? Doğa kendi içerisinde yaptığında mutlaka daha lezzetli oluyor. Çünkü diğeri daha kontrollü atmosferde, hangi, evet, sıcaklıkta nasıl yetiştireceğiyle ilgili bir standart koymuşuz. Onun için onun standart bir tadı var. Hı-hı. Ama o standarda uygun da gıda güvenliği var. Evet. Sağlığımız açısından, evet, güvenilir olduğuna dair bir garantisi var. Gene buna rağmen mesela özellikle bu kayın mantarında ya da diğer bütün mantarlarda diyelim, çok uzun süreler bekletiyor olmak, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanıyor olmak toksik madde üretebilir. Onun için aldığımız mantarlarda özellikle, yani yasal, hani kültür mantarı desek bile, aldığımız mantarlarda ne evde daha fazla uzun süre saklamak ne de marketten alırken son kullanma tarihi geçmiş olanı alıyor olmak tehlikeli. Onun için mutlaka aldığımızda taze tüketiyor olmamız şart.
Evet.
Ama onun dışında asıl şimdi konuşacağımız, yani o yağmurda, karda hemen kalkınca çıkan bahar mantarları, sonbahar ya da ilkbahar mantarlarında çok çeşit var. Yani Türkiye'de belki 1000'e yakın, hatta 3000'e yakın da hani 1000 tanesi böyle, evet, görünebilen mantar var ama bunlardan yenilebilen sadece 10-15 tanesi. Ve bu 10-15 taneyi yerken de bizde genelde kültürden, anneannelerimizle öğrendiklerimiz. Mesela ben Denizliliyim. O Denizli Muğla hattında kuzu göbeği dediğimiz, böyle kuzu mantarı da diyorlar. Kuzu olan daha küçük, kuzu göbeği daha birazcık daha iri. Böyle yukarı doğru uzayan bir şapka varmış gibi, hı hı, külah varmış gibi, üstünde neredeyse yüzlerce delik olan bir mantar çeşidi. Bunu ben tanıyorum ama ben bunu...
Yenilebileceğini biliyorsunuz. Biliyorum, ayırt ediyorsunuz, evet, zehirli olup olmadığını.
Ama
o bölgelerde yaşayanlar hep ayırt edebiliyorlar. Ayırt edemeyenler bizler galiba, değil
tabii,
mi?
Tabii tabii, onun için söyleyeceğim. Her bölgenin mesela beni, ben böyle mantar uzmanı değilim zaten ama gittiğim yerlerde baktığımda mesela o Kanlıca dediğimiz kahverengi şey, kırmızı bir, hı hı, mantar çeşidi var. Bolu taraflarında çok fazla olur. Oradakiler de onların hangisini yenilebileceğini biliyor. Yani bilirler, her, evet, kırmızı Kanlıca değil.
Evet.
Onun renk tonundan bile hangisinin yenilip yenilmeyeceğini onlar ayırt edebiliyor. Ama bu bile yani bir bilmeyen için gidip de ya bak bu kırmızıymış, pazardakine çok benziyor, hadi alıp yiyelim diyebileceğimiz bir şey değil. Onun için çok dikkatli olmamız gereken bir ürün.
Evet. Dolayısıyla zehirlenmesi çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor ve zehirlenmeden dolayı da biraz kafa karıştırıcı oluyor.
Tabii.
İşte değil mi?
Yani zehirlendiğinizde geri dönüşü olmayacak, evet, bir şeyden bahsediyoruz. Yani yedik ve eğer neden olduğunda birçoğunun toksik maddesi elde edilmiştir. Antitoksik maddesi elde edilmiştir. Eğer hani uygun şekilde bulantı yaşadınız falan söylerseniz hemen bununla ilgili hangi mantarı yediğinizi mutlaka zaten yerseniz ola ki böyle bir şeyde bir parçasını mutlaka kenara ayırın. Yani bir mikolog geldiğinde, mikolog dediğimiz mantar uzmanı, hı hı, bir mikolog geldiğinde, mantar uzmanı geldiğinde aa bu budur, bunun toksik maddesi şudur, bu ilacı vermemiz gerekir diye, hı, bir şey yapabilsin.
Evet.
Yani evde yaptığınız, pazardan aldığınız yani yabani mantar varsa mutlaka bir parçasını kenara koyun ki sağlık açısından risk taşımayın.
Evet.
Bununla ilgili özellikle İsveç, Orta Avrupa'da yani yağmur yağıp güneşin açtığı bölgelerde çok ciddi zehirlenme merkezleri var. Yani mikoloji merkezi kurmuş, hı hı, oradaki uzmanlar ve orada çalışan insanlar var. Çünkü mantarın sadece yemek için lezzet anlamında değil, tıbbi bir yanı da var. Zehir üretebilme kabiliyeti olduğu için zehir olarak kullanılıyor. Çünkü zehiri de biz normalde hani böceklere karşı ya da, evet, başka yerlerde kullanıyoruz. Onun için mantar aslında derya deniz bir konu.
Hmm.
Tıbbi anlamda sağlık ham maddesi üretmek üzere de kullanılanları var. Bizde daha bu kadar yaygın değil ama Orman Bakanlığı'nın özellikle bu orman altı ürünleriyle ilgili, mantarlarla ilgili bir merkez oluşturmakla ilgili çalışma yürütüyor. Hatta böyle bir merakınız varsa... Cilber Barutçuyan diye mikolog bir uzmanımız var. Türk vatandaşıdır, Galatasaray Lisesi mezundur ama, hmm, İsviçre'de o mikoloji merkezinde eğitim almış. Sonrasında Türkiye'ye gelmiş. Şimdi İstanbul'da yaşıyor. Mantar diye de bir kitap çıkarttı. Orada zehirli olanları, tıbbi olanları, yenilebilir olanları orada görebilirsiniz. Ama, hmm, o bile orada yazmıştır. Hani siz o zannedip de zehirli olan bir çeşidi yiyebilirsiniz. Orada kıyaslamalar da yapmış. Bakın ikisi de birbirine benziyor. Bu zehirli, bu değil. Ama bunu ancak uzman birisi baktığında algılayabilir.
Evet.
Bu kadar önemli. Onun için işte Orman Bakanlığı'nın yine kitapçık çıkartıyor. Hani hangileri yenilebilir? Çok bariz, risk taşıyamayacak olanlarla ilgili bir 15-20 tanelik bir kataloğu var. O katalogdan alınıp bakılabilir. Oradan eğer yiyeceksek böyle bir şeyi, ama mümkünse o yöredeki insanların bilgisine güvenerek bunu tüketiyor olmak gerekebilir. Mesela kuzu göbeği bizim için çok bariz görüntüsü olan, yani başka bir mantarla karıştırılmayacak kadar bariz görüntüsü olan bir ürün. Böyle olduğu zaman da bir de şöyle yapıyoruz, ihracat yapıyoruz onu.
Evet.
Onun için onun bütün denetimleri yapılıyor. Bu anlamda hani mesela denizde hemen garajın arkasında satın alanlar vardır. Onlar satın alırken bunu bakıp da aldıklarından oradan alıyor olmak mümkün. Ama onun dışında kendiniz toplayarak yemenizi kesinlikle...
Hani dağlardan, dağ evet. mantarı dediğimiz...
Öyle toplayıp da tüketmek sakıncalı. Hatta şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Gene bunu Cilver Bey'den dinlemiştim. Bizim programımıza da gelmişti bundan önce. O bölgedeki insanlar tüketse bile onun zehirli olduğunu bilmedikleri halde tüketip sonrasında sıkıntı yaşayanlar var. Nasıl? Hem bu örneği Küre Dağları için vermişti hem de Muğla için vermişti. Evet. Pazarda bir mantar pazarına gidiyorlar. Kuruluyor orada böyle. Bir etkinlik de yapılacak. Bakıyor, böyle bir bakıyor, zehirli bir mantar var. Diyor ki bunu niye satıyorsun burada? Diyor ki bir şey olmaz beyefendi diyor. Yani biz bunu yiyoruz her zaman, bir şey yok. Olur mu diyor ya, bu mantar zehirli. Diyor ki hiç köyde öleni görmedim. Herkes mantar zamanında bunu tüketir. Diyor ki peki köyde diyor böbrek hastası var mı? Evet ya diyor, bizim köyün sularında problem var da diyor, bizim bütün köy ırsi olarak böbrek hastasıdır. Aslında öyle değil işte yani değil, siz onu evet, düzenli evet. tükettiğinizde 5 yıl boyunca düzenli tüketirseniz böbreklerinizdeki gözeneklerin açılması yani toksik etkisi nasıl olacağını bilemeyebilirsiniz. Evet. O zehirli dediğimiz şey hemen yedik, zehirlendik, öldük değildir.
Öldük değil, evet, sonradan ortaya çıkabilecek tabii. etkiler.
Yani karaciğere etkisi olan var, böbreklere etkisi olan var, soluk alma durumuna etkisi olanlar, yani nefes almanızı etkileyecek olanlar var. Belki öyle ki saçınızın, tüylerinizin dökülmesine etkisi olacak olan toksik etkiye sahip mantarlar var.
İşte tüm bunlardan dolayı biz o kültür mantarlarını tercih ediyoruz evet. ama her zaman da söylüyoruz, diğerinin lezzeti de bambaşka.
Mutlaka diğerini mesela bu gene Cilver Bey'in mantar avı diye bir şeyi var. Böyle sepeti takıyorsunuz koluna. Belgrad ormanlarında yaptı birkaç tane. Ben birkaç tane Küre Dağları'nda da yaptığını biliyorum. O turlara katılıp size en masum olanını nasıl toplayacağınızı gösteriyor. Hı hı. Takıyorsunuz kolunuza, ormanda gezerken bakıyorsunuz, aa bu nasıl, bu yenilebilir mi? Diyor ki o toksik etkili, şurasına bakacaksın, altındaki beyaz olması lazım, böylesini bulursan getir diyor. Gene yürüyorsunuz hep birlikte, orada bulup çantanıza koyuyorsunuz. Böyle bir etkinlikten sonra yani yanınızda bir uzmanla toplanmış bir mantarı tüketiyor olmakta bir sakınca yok ama...
Nerede öyle bir uzmanı bulsak da toplasak diye o güzel mantarları.
Çok güzel olur evet. Keyifli turları var evet. bunun. Böyle yapıyor olmakta fayda var. Onun dışındaki her türlü yaklaşım sağlık açısından risk oluşturacaktır. Onun için damak zevkimizi renklendireceğiz diye sağlığımızdan olmayalım.
Evet, çünkü kültür mantarlarını da pişirmenin pek çok çeşidi var. Hı-hı, yine diğer hı-hı. mantarları yaptığımız gibi işte içine yumurta da koyabiliyoruz, tereyağında ve işte üzerine kaşar peynir evet. eriterek yapabiliyoruz. Yine pek çok diğerini kullandığımız gibi etin içine, tavuğun içine tabii. kullanabiliyoruz, çeşitlendirebiliyoruz aslında.
Kesinlikle
onu.
Çeşitlendirebiliriz, lezzetlendirebiliriz. Çok rahat, özellikle tereyağı çok yakışır hı hı. ona. Ama farklı bir şeyle karşılaşmaları adına insan bunu kültür mantarının Türkiye'deki merkezi Korkuteli'dir. Antalya Korkuteli'nde çok daha fazla üretilir orada. O Korkuteli yolu üzerinde denizden Antalya'ya doğru giderken bir mantar evi var. Yolu düşenler, dışarıdan bizi izleyenler hani böyle Antalya'ya doğru giderken bir uğramak isterlerse orada demin söylediğimiz gibi yemeklerin farklı çeşitleri olduğu gibi reçelini gördüm.
Mantarın.
Evet. Ha, yani nasıl incir reçeli varsa evet. o incir reçeli tadında sert, böyle yenilebilir vaziyette. Onun dışında mesela normalde şiş yapmıyoruz ama onlar böyle onu soslamışlar. Sanki dışarıdan bakıldığında etmiş gibi görünüyor. Üstünde baharatlar hı-hı. falan var. Dizmişler şişe. Orada şiş yapıyorlar. Mantar şiş yapmışlar. İşte bunun gibi hani o ürün çeşitliliğini arttırmaya kurutmuşlar, kurutarak çorbaların içerisinde kullanılmasıyla ilgili var. Evet. Farklı birçok yöntemle mantarı evet. hayatımıza sokabiliriz.
Bir gün de o zaman reçelleri konuşalım. Ne kadar çok çeşidi var değil tabii, mi? Şimdi siz mantar evet. reçeli deyince mantarından, zeytininden, cevizinden her şeyin reçeli var artık.
Reçeli yapılabiliyor. Evet. Onu konuşalım. Güzel bir konu. Ben çok severim. Mesela ceviz reçelini ilk yediğimde evet. çok şaşırmıştım. Yani o taze cevizin kabuğunu böyle incecik, o acı tat bir de. Yani hı-hı. normalde cevizin değil kabuğu mi? Ağzınızı vurar. Yani yanlışlıkla ağzınızı ağzınıza değdirseniz bu kadar lezzetli hale nasıl dönüşüyor? Konuşalım, bir gün
evet,
ona konuşalım.
Konuşalım ama bugün için noktamızı koyalım. Çok tamamdır. Teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe.
Ben teşekkür
Haftaya
ederim, sağ olun.
Haftaya yine lezzet hikayeleri köşemizde birlikte olacağız.
İnşallah.
Bu değil, yapma güzel. Aşk, bu değil.
Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştırmak istiyoruz. Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi yöneticisi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Emek Kepenek bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhabalar,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Evet, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonundan söz edeceğiz. 26-28 Ocak evet. tarihleri arasında düzenlendi. Ne zamandan beri düzenleniyor? Nasıl bir maratondur
bu? Şöyle hemen bahsedeyim. Aslında biz bunu Türkiye'de 2008'den beri düzenliyoruz. Pardon. Bu da tabii dünyada da 10. kere falan, yani 11. kere bizden bir sene fazla, bir öncesi 2 sene başladılar. Biz de yaklaşık son 10 senedir bunu düzenliyoruz.
Evet.
Amaç ne burada? Bütün Türkiye'deki ne kadar böyle oyun sever genç varsa, oyun yapmayı seven, geliştirmeyi seven genç nüfusu bir araya getirmek.
Ama profesyoneller de var galiba içlerinde, değil mi?
Profesyoneller çok az. Değil. Çok öyle az. Mi? Yani bizim esas kitlemiz bu alanda evet. kendini geliştirmek Hı-hı. isteyen işte genç hevesli arkadaşlar, öğrenciler. Ama tabii ki böyle firmalardan da katılmak isteyen, oyun yapmayı, oyun geliştirmeyi seven arkadaşlar oluyor. Onları da tabii ki kapımızı açıyoruz. Ama burada temel amaç sektörün önde gelen böyle yöneticileriyle, sanatçılarıyla bu gençleri bir araya getirmek.
Evet. Nasıl peki, gençlerin ilgisi çok süper, fazladır süper. Herhalde yani değil mi? Yaş grupları
sene,
ne?
Yaş grupları ne? Üniversite öğrencileri.
Üniversite
Birinci
öğrencileri.
Sınıfta da var, dördüncü sınıfta var, yeni mezun Hı-hı. var. Liselerden çok gelmek isteyen oluyor ama hani etkinliğin 48 saat boyunca sürdüğü için böyle 18 yaş altındaki gençlere çok şey yapamıyoruz. Evet diyemiyoruz. Çünkü çok kolay geçmiyor o süre. Çünkü evet. 2 gün boyunca uykusuz kalacaklar ve oyun geliştirecekler.
Peki nasıl bir süre ki 2 gün boyunca
uykusuz
kalıyorlar?
Şöyle, cuma akşam 5'te başlıyoruz. Hı-hı. Temamız var bir tane. Belirli bir tema çerçevesinde.
Şimdi dünyada oyun... eş zamanlı galiba,
eş zamanlı.
Değil mi?
Şöyle hemen şöyle bir bilgi lütfen. Vereyim. Dünyada bu en sonki etkinlik geçen hafta sonu 109 farklı ülkede. 804 farklı merkezde yaklaşık 43 bin geliştiriciyle aynı anda yapılan bir etkinlik. Hı hı. Herkes kendi ülkesinde, kendi merkezinde, kendi yerel saatiyle 5'te başlıyor ve 48 saat boyunca oyun geliştiriyor.
Evet.
Ve bu 109, sonra da bunu aslında buradaki temel amaç oyunları geliştirmek, fikirleri paylaşmak. Kim ne yapıyor? Onları paylaşmak. Temel hı hı. amaç paylaşım.
Evet.
Yani herhangi bir
ne
yarışma
tür oyunlar ya da, farklı oyunlar çıkıyor mu?
Çok farklı oyunlar çıkıyor. Farklı teknolojilerde oyunlar çıkıyor. Ama esas olarak tabii ki mobil oyunlar. Yani işte cep telefonu ve tabletlerde oynanabilen evet. oyunlar. Çünkü
şimdi
geliştirme süreci daha kolay.
Belirlenen tema üzerinden evet, mi evet, yapılıyor evet, bu? Evet. Neydi mesela bu senenin teması?
Bu senenin teması iletim. Hı hı. İşte iletmek, mesaj iletmek, ne iletmek isterseniz, haber iletmek.
Evet.
Bazı
neler çıktı ortaya?
Çok komik şeyler çıktı açıkçası. Bizim gençler bir harika gerçekten. Mesela 4 ekibimiz böyle manavlarda...
Kaç ekip vardı?
Bizde 57 ekip vardı.
57
yani
ekip
biz Türkiye'deki
vardı.
En kalabalık şeydik, merkezdik. Dünyada da 12. en kalabalık merkez olduk. 220 kişi vardı bizde. Türkiye'deki en kalabalık merkezdik. 50 grup oluşturdular. Hı hı. 57 tane oyun çıkardılar 48 saat. Yani hı hı. gerçekten çok başarılı, çok üretim.
Evet. Peki dünyaya baktığımızda ülkemiz nerede bu konuda?
Şöyle, yani sektör olarak baktığımızda biz Türkiye dünyadaki oyun ekonomisinin %8'ine 9'una hitap edebiliyor.
Evet.
Çok büyük bir sektör, çok hızla gelişen bir sektör. Hı hı. Türkiye'de de bu gerçekten son yıllara baktığımızda hızlı bir gelişim gösteriyor. O yüzden hani buna ilgi duyan gençlerin sayısı da günden güne artıyor. Genelde sadece oynama kısmında da Türkiye çok iyi. Yani pazar olarak da iyi bir pazar. Ama geliştirici bölüm, iş mutfak tarafına baktığınızda, sanatçı olarak, geliştirici olarak baktığınızda Türkiye'de de bayağı bir üniversite öğrencisinin, gencin bu işe ilgi duyduğunu görüyoruz. Yani hızla büyüyoruz.
Evet.
Ama henüz daha emekleme aşamasında diyebilirim, dünyayla karşılaştırdığımızda.
Evet. Peki Türkiye'de başarıya ulaşmış oyun firmaları var mı?
Var. Tabii. Dünya çapında. Yani biz şöyle, oyunun şöyle bir güzelliği var. Siz bir ürün ürettiğinizde tüm dünyayı satıyorsunuz. Yani siz çünkü yani ürettiğiniz evet. oyunu satılması için koyduğunuz pazarlar tamamen işte tüm dünyada herkesin hı hı. ulaşabildiği bir anda pazarlar. Siz yani hangi telefonu kullanırsanız kullanın, ona uygun bir oyun geliştiriyorsunuz ve onun satıldığı pazarlar, koyduğunuz hı hı. o store'lar herkes tarafından görülebiliyor. Yani kaç milyon kişi o telefonu kullanıyorsa o pazarda koyduğunuz oyunu o kadar kişiye ulaştırabiliyorsunuz ve bunu bir anda yapabiliyorsunuz.
Hı hı.
Yani böyle ağır sanayideki kadar böyle pazara çıkış sorunları çok şey olmuyor. Çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ama temel amaç burada tabii iyi bir tanıtım ve iyi bir şekilde, doğru şekilde pazarlayabilmek.
Evet.
Çok başarılı olursanız çok büyük paralar kazanabiliyorsunuz.
Evet. Şimdi bu bir yarışma değil,
yarışma değil.
Dediniz.
Evet.
Peki o zaman en iyi oyun ya da bu oyunun dünya çapında bir oyun olması neye göre, nasıl?
Şöyle, yani biz bu 48 saatte
paylaşılıyor.
Paylaşım temel amacımız. Hı hı. Fikir paylaşımı, deneyim paylaşımı, insanların bu işi sevmesi, öğrenmesi. Daha sonra zaten 48 saatte geliştirilen bir oyunu bu arkadaşlar, geliştiren arkadaşlar isterlerse birazcık daha güzelleştirip iyi bir seviyeye çıkarıp satışa da sunabilirler. Bu tamamen onlara
kalmış bir şey. O zaman firmalar devreye giriyor.
O zaman kendileri ya da tabii firmalar hı hı. devreye girebiliyor. Yani evet. firmalar şöyle devreye girer. Siz eğer bu işi bir firmayla beraber de yapabilirsiniz ya da bir yayıncı firmaya verirsiniz. O sizin yerinize dünyada pazarlamasını ve yayınlamasına yardımcı olabilir.
Evet. Şimdi ekipler halinde yapılıyor
evet.
dediniz. Birbirini tanıyan bir grup mudur bu, yoksa farklı gruplardan bir ekipte oluşturulabiliyor mu?
Kendi ekibiyle gelen arkadaşlar da oldu.
Evet.
Ama tek başına gelip orada ekipleştirdiğimiz arkadaşlar da oldu.
Hı hı.
Temel amacımız da bu zaten. Farklı
evet.
kişilerin birbirini tanıması, farklı deneyimlerin birbirini tanıması.
Evet. Çok farklı oyunlar ortaya çıkıyor
Çok farklı oyunlar ortaya çıkıyor. Yani işte o tema size ne anlatırsa. İşte hı hı. iletim konusu, kimisi şey.
Sadece iletim konusunda mı?
Bu seneki öyleydi.
Bu seneki öyleydi.
İletim konusundaydı. Kimisi şey yaptı.
Konu son anda mı veriliyor?
Tabii konuyu kimse önceden bilmiyor. Ki kimse hazır gelmesin. Hı-hı. Fikirler de hazır gelmesin. Her şey orada üretilsin istiyoruz. Temel evet. amaç bu. Saat 5'te.
Siz de bilmiyordunuz yani.
Bir tek ben biliyordum. Evet. Türkiye'de çünkü önceden o açılış programını düzenlememiz gerekiyor ve 5'te neyin açıklanacağını biz biliyoruz. Ona göre bir açılış programı düzenliyoruz. Sadece de ben biliyorum. Ben de kimseye söylemeden zor bir gün geçirdik. Tam bir gün önce öğreniyorum ben de
ama
aslında baktığınızda.
Siz biliyorsunuzdur, bize söyler misiniz gibi çok tacize uğramışsınızdır.
Yok.
Uğramadınız mı?
Yok, kimseye şey yapmıyoruz o konuda. Sır vermiyoruz açıkçası.
Tabii siz vermiyorsunuzdur da o sırrı
bazen şey yapanlar oluyor. Yok, o kadar da fazla isteyenler. Şey yapmıyor. İşin güzelliği bu zaten. Evet. Herkes o son anda duymak
evet.
istiyor.
Evet.
Biz de zaten işte Cuma akşam 5'te söyledik. Cuma pazar gününe akşam üstüne kadar sürdü etkinlik.
Evet.
Güzel de şeyler çıkıyor. Çok değişik fikirler, çok değişik şeyler çıktı. Yani konu farklıdan farklı. Mesaj iletmekten tutun dedikodu konusu çıktı. Mesela karpuzla ilgili böyle manavlarda hani karpuzları atarız ya birbirimize.
Evet.
O da bir nevi iletim sonuçta baktığınızda. Ondan böyle oyunlar çok çıktı böyle. Çok farklı teknolojilerde bu işi geliştirdiler. Çok eğlendik açıkçası.
Evet.
Onu söyleyebilirim ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
Elbette.
Bizim gençler bu işi daha çok severek sahipleniyorlar. Yani
elbette.
Bu da güzel bir şey.
Elbette.
İstediğimiz amaç bu.
Hı hı, elbette. Şimdi dolayısıyla gençlerin ilgisi artarak büyüyor bu tür maratonlara
evet.
özellikle. Peki yurt dışındaki katılımları da anında izleme şansınız oluyor mu?
Oluyor. Şöyle oluyor. Hı-hı. Tabii biz genelde merkezde dönem dönem canlı yayınlar yapıyoruz. Yani sosyal medya sağ olsun bu konuda şey evet. zaten inanılmaz bize faydalı. Yani herkes için öyle. Herkes kendi merkezinden yayınları, yapılan oyunları, nasıl gittiğini falan paylaştıkça biz de izleyebiliyoruz. Çok fazla sayıda da dünya çapında oyun geliştiriliyor işte. Yani yaklaşık sanıyorum yani. 10 bin lira yakın bir oyun geliştirilmiştir
evet.
dünya
Peki,
çapında.
Peki şimdi Türkiye'de bu 26-28 Ocak evet. tarihleri arasında gerçekleştirilen Hı-hı. oyunlardan Hı-hı. Piyasaya sunulacak ya da oyun firmaları tarafından geliştirilerek piyasaya Hı-hı. sunulacak oyunlar var mı? Çıktı mı sizce?
Yani bana göre kalitesiyle çok şey oyun var, aday oyun var.
Hı-hı.
Tabii ki 48 saat sonucunda ulaşılan çok ham bir hali.
Detaylandırılacaktır tabii, o tabii.
Tabii çok detaylandırılacak. Çok görsel çünkü çok fazla böyle inanılmaz görselliği kalitesini arttırmanız
evet.
lazım iyi bir ürün satabilmeniz için. Onlar biraz geliştirilmesi gerekiyor ama bence çok kısa bir sürede yani belli başlı oyunlar böyle bir aylık çalışmayla çok rahat bir şekilde piyasaya çıkacak.
Ki artık teknoloji çağındayız ama şunu merak ediyorum. Kızların ilgisi nasıldı? Genellikle erkekler mi?
Genelde erkekler. Ne yazık ki biz hani her alanda olduğu gibi kadın geliştiricilerin sayısı da çok fazla değil.
Hı hı.
Amerika'da sadece %22 mesela tüm sektöre baktığınızda. Türkiye'de de o oranda kadın çalışan sayısı bu alanda. Biz olabildiğince bunu fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Mesela biz Atom'a işte çok fazla sayıda başvuru geliyor ama kadınlara açıkçası pozitif ayrımcılık yapıp daha çok kadın sanatçı gelsin, kadın geliştirici gelsin diye ekstra direkt onları seçiyoruz mesela.
Hı hı.
Böyle çok şey yapmadan, çok alakası olmadığı sürece biz olabildiğince bu sayıyı fazla tutmaya çalıştık. Ne kadar başvuru geldiyse hepsini aldık ve %30-%40'lara yakın kadın vardı. Bu bizim kendi istediğimiz, yaptığımız bir şey. Ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla kişiyi bu sayıda çekebileceğimizi düşünüyorum.
Evet, ne güzel. Her yıl artan bir sayı vardır
evet,
herhalde.
Evet.
Çünkü teknoloji bir, ikincisi gençler olunca.
Çok ilgi duyuyorlar.
Çok ilgi.
Geçen sene 190 kişiydi. Bu sene 220 kişi oldu.
Hı-hı.
Bu her merkezde sayılar artıyor açıkçası. Türkiye'de 8 farklı merkezde yapıldı. 7 tane üniversite bir firmada kendi bünyesinde şey yaptı. Bu maratonu düzenledi.
Aha.
Ve Türkiye'de de her sene açıkçası merkez sayısı da artıyor. Bu da güzel bir şey. Etkimiz
evet.
de oluyor. Ve bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
Evet.
Azerbaycan'dan, İngiltere'den katılımcılarımız oldu. Böyle değişik bir şekilde, ilginç bir şekilde. 42
Onlar kendi ülkelerinde tabii ki
katılabilirler. Ama sanıyorum o İngiltere'den gelen arkadaş Türkiye'de okuyor.
Hı hı.
Ama hani sırf bu etkinlik için oradan kalkmış gelmiş. Çok mutlu ediyor bizi tabii böyle farklı Elbette. Yerlerden katılımlar olunca. 42 farklı üniversiteden katılımcımız vardı. Tüm evet. Türkiye'den gelen evet. oluyor yani.
Peki geçtiğimiz yıllara baktığımızda ortaya çıkan oyunlar konusunda Hı-hı. neler söyleyeceksiniz?
Evet. Yani şöyle açıkçası teknoloji geliştikçe bu işi yapmak birazcık daha aslında şey oluyor, kolaylaşıyor. Hı-hı. O yüzden süreç ve üretim süreçleri daha da kısaldı. Yani firmadaki tanıdığınız firmalara baktığımızda çok kısa sürede oyun çıkarabiliyorlar. Ve bu gençler de artık teknolojiyi daha iyi kullandığı için çok hızlı bir şekilde aslında bu oyunları çıkarabiliyorlar. Şey arttı tabii, hani hem görselliği hem içerik olarak ve hız olarak baktığınızda çok hızlı ve çok daha kaliteli oyunlar çıkmaya başladı. Hı hı. Bu anlamda tabii ki bir gelişme var. Yani evet. çok güzel bir gelişme var.
Peki öğrencilerin hepsi üniversite öğrencisi dediniz. Hı hı. Ne tür üniversitelerde okuyorlar? Daha çok bilgi, iletişim, teknoloji
açıkçası gibi çoğunluğu değil. Bilgisayar mühendisliği. Şimdi hı hı. bu iş bir kod tarafı evet. var, yazılım tarafı var. Çoğunluğu bilgisayar mühendisliği ama bu tamamen illa bu o bölümün işi olacak diye bir şey yok. Birçok farklı gençler çok alakasız böyle sosyal bilimlerden gelen, fen edebiyat fakültelerinden gelen, fen kısmından Hı-hı. gelen, edebiyat kısmından gelen ve sadece çok merak ettiği için bu kodlama işini öğrenen, görsel tasarım işini öğrenen genç de var. Evet. Yani bu tamamen
belki ilk başta yaş merak oranı daha da aşağıya inse çok daha farklı şeyler çıkacaktır. Kesinlikle, çünkü kesinlikle. Zehir gibi bir gençlik var.
Kesinlikle. Hatta biz iki tane arkadaş vardı. Biri 8 yaşında, biri 12 yaşında. Kardeşler 4 senedir işte masaüstü oyun geliştiriyorlarmış. Hı-hı. Kendilerine göre tarzında böyle masa üstünde rahatça oynayabileceğiniz ailecek oyunlar geliştiriyor. Onlar da geldiler. Herkese kendi oyunlarını anlattılar. Hı-hı. Onlara da fırsat tanıdık. Tabii 48 saat boyunca bizle durmadılar. Günde birer ikişer saat geldiler ama onlar için de böyle bir açılım oldu. Bu iş ne kadar en ilk böyle ilk çağlardan yani ilkokul çağlarından beri başlatabilirsek ileride daha sonra o gençlerin önü çok açık oluyor.
Çok açık olacak, yani evet.
Yani onu birazcık daha alt yaş, daha küçük yaşlardan kültürlendirmemiz gerekiyor açıkçası.
Gerekiyor. Evet, siz de animasyon teknolojileri ve oyun evet. geliştirme Hı-hı. merkezi olarak evet, bu tür oyunlar geliştiriyorsunuz
biz
herhalde.
Biz de daha çok girişimci gençler, yani biz bir ön kuluçka merkeziyiz. Oyun fikri olan, animasyon teknolojilerine yönelik fikri olan genç arkadaşları destekliyoruz. Ve bunların şirketleşmesini istiyoruz açıkçası. Hı hı. Biz girişimcileri destekliyoruz. Ve genelde üniversite çağında böyle üniversitenin 3. 4. sınıfında fikri olup ben bu alanda çalışmak istiyorum diye bize geliyor. Biz de elimizden gelen desteği onlara veriyoruz.
Herhalde size ulaşabilecekleri bir adres tabii vardır.
Yani
internet üzerinden.
Atom'un sayfasından, ODTÜ Teknokent'in sayfasından diledikleri şekilde bize ulaşabilirler. Çok evet. rahat. Yani bir de zaten sosyal medyada da varız.
Evet. O zaten, onlar da zaten sosyal medya
çok iyi kullanıyorlar.
Çok yakından takip ediyorlar.
Ulaşmama şansı pek yok. Elimizden geldiğince de hepsine yetişmeye çalışıyoruz açıkçası.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için bakalım seneye neler olacak. Biz evet. teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bakalım seneye yine sizi stüdyomuzda ağırlayıp
sizi bekleriz.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi Yöneticisi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Emek Kepenek stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar.
Başlamasın bu hikaye eksik kalsın onca yaraları ardından yeni bir aşk yaratamazsın yeni bir aşk yaratamazsın istersen hiç başlamasın bu hikaye onca yaralar ardından yeni bir aşk yaratamazsın yeni bir aşk yaratamazsın örseler geçmiş bir çocukluk. İşte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimde, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın. Geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılarda geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim.
Sözler ve düşler. Tülin Çen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Şu an neredesiniz? Evde, yolda, bir arkadaşınızda ya da bir akrabanızda. Belki de bizden başka kimsecikler yok yanınızda. Gerçi biraz öğleden sonra merhabalaştık sizinle ama olsun. Bir kez daha merhaba. Hem de yürek sıcağı bir gülümseyişle. Ve içten bir soru. Nasılsınız? Her zamanki gibi mi? Yoksa düne nazaran biraz daha farklı mı hissediyorsunuz kendinizi? Peki bugün hiç aynaya baktınız mı? Aynaya bakıp herkesten önce siz kendinizle selamlaştınız mı? O selamla birlikte bu akşama ve yarına dair bir umut ışıldadı mı tebessümünüzde? Eğer şimdiye kadar bunu yapmadıysanız, hadi şimdi tam sırası. Bir yandan kulağınız bizde olsun, bir yandan da selamlaşın kendinizle. Mümkünse eğer bir ayna bulun, gülümseyin aynadaki yansımanıza. O sizsiniz. Unutmayınız, hatırlayın. Yüreğinizin kuytu köşelerine sakladığınız birkaç umut vardı. Kimi bugüne aitti, kimi yarınlara dair. Küçük ama tatlı bir tebessümle çağırın onları saklandıkları kuytulardan. Çünkü umut etmek yaşama sevinci verir insana. Zorlukları kolaylıklara çevirme gücünü verir. yepyeni başlangıçlar için cesaret verir. Hadi şimdi açın pencerelerinizi yüreğinizin. En karamsar anlarınızda bile içinizde ve size sezdirmeden ışık saçmaya devam eden bir sokak lambası düşleyin ve yine gülümseyin. Yüreğinizdeki bütün güzellikleri yansıtsın gülümseyişiniz. Önceleri biraz tuhaf bir düş gibi gelebilir belki. Ancak zamanla göreceksiniz ki bu gülümseme yüzlerce, binlerce gülümseme olarak dönecek size. Çünkü siz hayata nasıl davranırsanız hayat da size öyle davranır. Hem de onlarca, yüzlerce, binlerce misliyle. İşte o zaman o minicik, hatta belki de belli belirsiz gülümseyişinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu fark edeceksiniz. Onun bir sihirli değnek olduğunu biraz daha şaşırarak anlayacaksınız. Düşünün, hangi göz sizinki kadar tatlı bir tebessümü görmezden gelebilir? Ve hangi yürek sizinki kadar dostça bir tebessüme kayıtsız kalabilir ki? Hem de yeryüzünün gülümsemelere bu kadar çok ihtiyacı varken. Hadi şu andan itibaren paylaşmaya başlayın gülümsemelerinizi. Paylaşın ki gülümsemeler çoğalsın. Bugünü dünden, yarınları bugünden güzel kılacak gülümseyişleri ilk siz başlatın. Olmaz mı dersiniz? Neden olmasın? Olur olur. Bal gibi olur.
Gülümse, hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Belki şehre bir film girir, bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Git karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.
Evet, sizler gülümsemeye devam edin sevgili dinleyenlerimiz. Ancak bizden bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizle bizler yine başkentte buluşmayı umuyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Fatih Kesikbıyık yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
Gitsin, yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun başkasın? Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun başkasın? Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana
küstü.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, sinir dayanıklı cam.